Ayrım 13.
Bir anda kalabalık alır, küçük kızlar yanı sıra dans etmeye başlar. Tan ortadan kaldırarak yalnızca kötü yönleri bırakır ortada. Ama onları çekip öldüremez. Bu çocuklar artık unutulmuş, ağır ağır yok olacaklardır. Bu çöküşün nasıl olduğunu öncesinde anlatmıştım. Şimdi sözü bir kere de Profesör Huxley'e bırakalım. Büyük sanayi merkezlerini bilenler, böylesi yerlerde halkın çoğunluğunun aşırı bir yoksulluğun içinde bulunduğunu bilirler. Fransızların La Misère diye adlandıkları bu olguyu şöyle tanımlayabilirim. Bedeni normal zamanlarda koruyacak, yiyecek, içecek ve ısınacak maddelerin bulunmayışı. Erkek, kadın ve çocukların tıkıldıkları kovuklar ve sağlık koşullarının yetersizliği. Eğlence bu çevrede kalabalık ve sarhoşluk biçimini almıştır. Görülen hastalık, açlık, ahlak düşkünlüğü ve giderek yok oluştur. Sanayi kesiminde çalışan işçileri yaşamı açlık ve yoksullukla başarısız bir kavgadan başka bir şey değildir. Bu koşullarda çocukların durumu umutsuzdur ve birer sinekmişçesine ölürler. Ölmeyenlerde insanüstü bir güç ve çevreye uyum vardır. Ana, baba, 3 ya da 4 çocukla birlikte bir odada otururlarsa, bütün gece nöbetleşe üzerlerine çıkan fareleri kovalamaya çalışırlar. Yeterince yiyecekleri, korunacak giysileri olmadığı için nasıl birer insan olarak yetişecekleri açıktır. Duygusuzluk, umutsuzluk ve yoksulluk, sarar doğuşla başlayarak onları, lanetler, küfürler ve iğrenç sevinçler olur onların ilk ninnileri. Erkek ve kadın evlenerek bir odaya yerleşirler. Aradan yıllar geçip yaşamlarında hiçbir değişiklik olmadığı halde çocukları olur. Bu süre içinde adamın başına bir kaza gelmediyse gerçekten şanslı kişidir. Çocuğun doğmasından sonra daha geniş bir yerin gerektiği açıktır. Bu yeni gelen de doyacak ve giyinecektir. Yani masrafları artmıştır ve daha büyük bir yere çıkmaları bir yana daha da kötü duruma gelmişlerdir. Odanın içinde dönecek yer kalmamıştır ve çocuklar sokağa bırakılırlar, günleri sokaklarda geçmeye başlar. Yaşları 13-14'e ulaşınca artık sokaklardan çıkmaz olurlar ve eğer biraz şansları varsa yerleşecek bir yer bulabilirler. Sonrasında da geleceğe ilişkin düşler kurarlar. Ama çocuk kızsa ve haftada 5-6 şilin kazanabiliyorsa onu bekleyen tek son vardır. Bir sabah Whitechapel'da kapı aralığında bulunan 60'lık kibrit imalcisi kadının düştüğü durumdur. Doğu yakasında bir polis mahkemesinde gördüğüm çocuğun yüzü hala daha gözümün önünde. Boyu sanıkların girdikleri hücreyi aşmıyordu. 2 şilin çalmıştı ve suçu ortaya çıkmıştı. Oysa çaldığı bu 2 şilini eğlenmek ya da başka bir şey için değil, karnını doyurmak için harcamıştı. Yargıç, "Peki o zaman parasını çaldığın kadından neden yiyecek istemedin?" diye sordu. Sonrasında da ekledi, "İstediğini verirdi sanırım." Çocuğun yanıtı kısacıktı. "O zaman da dilendiğim için içeri girecektim." Yargıcın kaşları kalktı ama yanıtı da kabul etmek zorunda kalmıştı. Çocuğu kimse tanımıyordu. Ne annesi ne de babası vardı. Başlangıcı yoktu sanki. Sürüden ayrılmış gibiydi ve uçsuz bucaksız bir ormanda zayıfları ezip güçlülere ezilerek kısmetini arıyordu. Getto çocuklarına yardım etmek isteyen iyi niyetli kimseler onları kırlara götürürler kimi zaman. Bu çocukların arasında hayatlarında bir kere olsun böylesi yerlere gitmemiş olanlar vardır. Bir yazar şöyle diyor, "Bu bir günlük gezinin akıl üzerindeki yaptığı değişiklik küçümsenemez. Koşullar nasıl olursa olsun kitaplarda okudukları kırlar ve ormanlar üzerine gerçek bir bilgileri yokken bu küçük gezi onlara bir zamanlar okuduklarına ilişkin bilgi vermiştir. Kır eğer şanslılarsa bir gün olacaktır. Ya öteki günler? Bunu anlayabilmek için bir getto çocuğunun rahibe söylediklerini dinleyelim yeter. 10 yaşında okuldan kaçarız. 13'te çalmaya başlarız. 16'da polis dövecek kadar serseri bir genç olmuşuzdur. Rahip Cartmel Robinson, bölgesinden bir kızla erkek çocuğun ormana gitmelerini anlatıyor. Küçükler doğu yakasından çıkıp sokakta yürümeye başlıyorlar. Bütün köşe başlarını dönünce ormana rastlamayı umuyorlar. Oysa her köşe başı yeni sokaklara açılıyor. Kaldırıma çöküyorlar yorgunluktan. Yardımsever bir kadıncağız bulup geri getiriyor onları. Sokak çocuklarına ilişkin yoğun bilgileri olan Rahip Robinson, Doğu yakasının Hexton sokağında yaşları 1 ile 13 olan 700 çocuğun 80 evde yaşadığını belirttikten sonra şöyle diyor. Londra çocuklarını daracık sokaklara tıkıp, onların hakları olan güneşi ve kırları onlardan uzaklaştırdığı için bunlar normal insanlar gibi büyüyüp gelişemiyorlar. Yine Rahip Robinson, evli bir çifte bodrum katındaki bir odayı kiralayan dostunun öyküsünü şöyle anlatıyor. Arkadaşıma yalnızca iki çocukları olduğunu söylemişler. Oysa eve yerleştiklerinde 4 çocuklarının bulunduğu çıkıyor ortaya. Bir süre sonra 5. çocuk da doğunca arkadaşım artık bu işe bir son vermelerini istiyor. Kanun yoluyla çıkarmasını öneriyor bir arkadaşı. O da bu işi yapacak kadar acımasız olmadığını söylüyor. Geçenlerde bir grup polis uygunsuz bir evi basıyor. Odaların birinde 2 çocuk yakalanıyor orospularla birlikte. Duruşmada çocukların babası onların bu işte bir suçu bulunmadığını, o odayı kirayla tuttuklarını ve doktorda çalışan annelerinin de onlarla birlikte kaldığını söylüyor. Ayrıca adam haftada 3 şiline başka bir oda bulamadığı için bu odayı tutmak zorunda olduğunu da bildiriyor. Yargıç 2 çocuğu serbest bıraktıktan sonra babalarına çocuklarını kötü koşullarda büyüttüğü için ihtar veriyor. Bu olayı başka örneklerle uzatmanın gereği yok. Londra'da saflık dünyanın hiçbir yerinde görülmedik bir hızla yok edilmektedir. İsa'ya ve Tanrı'ya inananlar da vardır. Bunlar her pazar Tanrı'ya yakarmak için kiliseye giderler. Geriye kalan günlerde ise Doğu yakasının çocuklarının kanıyla ıslanmış kiraları toplayıp istif ederler ve bu insanlar öylesine gariptirler ki kimi zaman Sudan'daki zencilerin eğitilmesi için büyük paralar harcarlar. 24. Bir gece. Bunların tümü yıllar öncesi pembe yanaklı ve tombuldu ve topluma kazandırılmak için yoğrulabilirlerdi. Carlyle. Dün gece ilerlemiş bir saatte Commercial sokağından başlayıp Whitechapel'a, oradan da daha güneylere Lemon sokağının oralara doğru süren uzun bir yürüyüşe çıktım. Yürürken Doğu yakasının gazetelerine gülüyordum kendi kendime. Hemen hepsi Doğu yakasında kötü şeylerin olmadığını söylüyordu. Gördüklerimi anlatmam son derece güç ama yine de bir genelleme yapacak olursam bir karabasan gördüğümü söyleyebilirim. Buralarda gördüğüm ahlaksızlık Piccadilly'yi çok gerilerde bırakırdı. Çevremde bir yığın insan kaynaşıyordu. Ortalıkta üniformalılar dolaştığından bu durumun daha da ötelere varması önleniyordu. Üniformalıların orada oluşuna sevindim. Çünkü o gece üzerimde partallarım yoktu ve ben bu insanlar için çok güzel bir hedef olurdum. İki polis arasında kalan mesafeler boyunca aç gözlerle bakıyorlardı bana. Onların çıplak ellerinden korkuyordum. Bir gorilin ellerinden doğabilecek korku gibiydi bu. Öylesine güçlü kaslarının olmadığı açıkça görülüyordu ama yine de her şeyi yapabilir durumdaydılar ya da bana öyle gözüküyordular. Koparıcı, yırtıcı, güçlü bir şey saklamış gibiydi üzerlerinde ve bu halleriyle mağara döneminin insanlarını anımsatıyorlardı. Arkadan saldırdıklarında ne denli güçle insanı iki büklüm ettiklerini işitmiştim. Eğer ellerine fırsat geçecek olursa yarım İngiliz lirası için en küçük bir acıma bile duymadan korkusuzca adam öldürebilirlerdi. Yeni bir türdü bunlar. Kentlerin dar sokaklarının yabanileri diyebiliriz bunlara. Yaban hayvanlarının inleri nasıl dağ ve ormanlarsa bunlarınki de sokaklardı. Burada yaşayıp yine burada avlanıyorlardı. Batı yakası insanlarının bu sokaklarda olanlardan haberleri yoktu. Onları göremezlerdi. Hatta varlıklarını düşleyemezlerdi bile. Oysa onlar burada, yani kentin içindeydiler. İngiltere'nin son sınırlarını koruduğu gün, yani yetişkin son askerleri sınırlarda yerini aldığında, Bu yabaniler ortaya çıkacaktı ve batı yakası insanları görecekti onları. Fransız devrimi sırasındakine eş, nereden çıktı diye soracaklardı bu garip insanlar. Şurada burada karanlık duvar diplerinde sinmiş bekleyenlerle iş bitmiyordu. Onlara her yerde rastlanmıyordu ama kadınlar çürümüş etleriyle dağılmış durumdaydılar. Çirkin çirkin ağlıyorlar, iğrenç sesleriyle benden metelik dileniyorlar, korkunç teklifler yapıyorlardı. Hemen her meyhane iş yerleriydi. Pasaklıydılar, bakımsız gözleri doluydu ama yine de şehvetle örtülüydü bakışları. Sıraların üzerinde, çalıların dibindeydiler ve anlatılmayacak kadar iğrençti durumları. Kaldırım üzerinde sarsak yürüyüşleriyle omuz atan başkaları da vardı. Yaşayan ölüydü hemen hepsi ve bu çeşitli hastalıklara kapılmış bu kadınlar açıkta birleşmekten utanmayacak kadar sarhoştu. Aralarında her attıkları adımda daha bir sallanan ve ölüme yürüyen erkekler vardı. Acımasız hayat onlardan bir şeyler alıp götürmüş, geride yalnızca bu döküntüler kalmıştı. 18-20 yaşlarında güzel ve ince bedenleriyle bir anda buraları boylamış genç kızlar da vardı. Sefalet ve içki henüz damgasını vurmamıştı onlara. Sokaklarda akıp gidense bir rezillik karnavalıydı. Onların arasında gördüğüm 14 yaşlarında bir oğlanla 7-8 yaşlarındaki kızı hiç unutmayacağım. Kapı aralığına oturmuş önlerinden akıp giden insanlara, olan olaylara boş gözlerle bakıyorlardı. İstenmeyen kişilerdi sokakları dolduranlar, ihtiyaç duyulmayan kişilerdi. İş verilmiyordu onlara ve iş istediklerinde yalnızca küfürle karşılanıyorlar, onlar da hemen dönüp gidiyorlardı. Haftada 6 şiline çalışan teknisyenlerin yanı sıra bu parayla da ya çalışamayan arkadaşları vardı. Onlardan Alfred Freeman ölümü çamurlu suda aramış, Alan Hugh Regent kanalını yeğe tutmuş. Cavilla ise bir sabah bütün ailesini ortadan kaldırmıştı. Bu istenmeyen kişiler uçurum dibinde ölüyorlardı, uçurum toplumunda. Giderek artan orospuluk, kadını erkeği çocuğuyla fuhuş vardı. Etin, kadının yani yaşamın orospuluğuydu ortadaki. İşin ve çalışmanın orospuluğuydu bu. Eğer uygarlık bizlere bunları vermekten başka bir şey yapamıyorsa, bizim çıplak vahşetimizi geri verin. Yabanıl topraklarda, çöllerde, inlerde yaşamak, makineye tutsak olup uçurumun dibinde yaşamaktan çok daha iyidir. 25. Haykıran açlık. Babam benden çok daha güçlü ve dayanıklıdır. Çünkü o taşrada doğdu. Bunu bana bedeni yeterince gelişmediği için şikayetçi, zayıf ama zeki bir İngiliz genci söyledi. Sonrasında şu koluma bak, bütün kusurum yeterince yememem. Şimdi değil, şimdi istediğimce yiyorum ama artık çok geç. Yediklerin çocukken yemen gerekenlerin yerini almaz. Babam taşradan getirmişti bizi. Annem ölünce 6 çocuğuyla baş başa kaldı. Bizi başından savabilirdi ama bunu yapmadı. Bir yığın güçlük çekti. Akşamları iş dönüşü gelip bize yemek yapar, anamın görevlerini de yüklenirdi. Eti çok nadir görürdük ve gördüğümüz etlerin en kötüsüydü. Gelişmekte olan çocuk için peynir ekmek yemek hiç de iyi değildir. Üstelik bu bile yetersiz miktardaysa, sonucu işte. Ben çelimsiz kaldım. Dayanıklılığım da yok. Bundan birkaç nesil sonra ben gibiler kalmayacak Londra'da. Küçük kardeşim benden çok güçlüdür. Babamın gibi birbirimizi desteklediğimizden oldu. Ben anlamıyorum diyerek sözünü kestim. Bildiğim buna benzer durumlarda her doğanın bir öncekinden daha güçsüz olacağıdır. Birbirlerine destek olurlarsa hayır. Doğu yakasının sokaklarında dolaşırken gördüğün sağlıklı çocuklara sor. Hemen hepsi ailenin en küçüğüdür. Değişmez kural büyük çocukların küçük çocuklardan daha az beslendiğidir. Küçükler doğduklarında büyükler çalışacak duruma gelmiştir ve onların çalışmalarıyla aileye daha fazla para girer. Bu nedenle de sofrada daha çok yiyecek olur. Sıvadığı kolunu indirdi. Sürekli yarı açlığın tam bir örneğiydi. Öldürmemişti bu açlık ama çelimsizleştirmişti. Onun sesi dünyanın en büyük imparatorluğunda yükselen on binlerce sesin yalnızca biridir. 1 milyon kişi yoksulluk yasasından yararlanıyor. İşçi sınıfı içinde her 11 işçiden biri aynı kanundan yararlanıyor. 37 milyon kişiye aile olarak ayda 12 sterlin girerken 8 milyon kişi açlığın sınırında yaşıyor. Londra Okullar Birliği şöyle bir açıklama yaptı geçen de. Özel dertler ve sıkıntıların olmadığı zamanlarda Londra'da 55 bin aç çocuk vardır ve bunlar açlıkları yüzünden herhangi bir şey öğrenemezler. Karanlık bulutlarla örtülü bir günün sonunda Doğu yakasının küçük bir dükkanında duyduğum kör bir adamın buruk şikayetini de unutmayacağım. 5 kardeşin en büyüğüymüş. En büyükleri olduğu için kardeşlerine ve annesine o bakmış. Eve ancak 3 ayda bir et girermiş ve açlığın gerçek anlamıyla nasıl bastırılabileceğini hala bilmiyormuş. Çocukluğunda çektiği açlığın kör olmasına neden olduğunu söylüyordu. Bu konuda Kraliyet Körler Komisyonu'ndan bir rapor bile almıştı. Raporda şu satırlar da vardı. Körlük yoksul kesimde son derece çoktur ve yoksulluk bu derdi büyük ölçüde arttırır. Toplumun yeterince yiyecek vermemesiyle kör olan bu adam konuşması boyunca çok daha ilerilere gitti. Kendisi Londra'da yaşamakta olan körlerden yalnızca biriydi ve körler evinde yeterince yiyecek verilmiyordu. Yarım litre yulaf ezmesiyle kuru ekmek oluyordu kahvaltıda. Öğleleri 90 gram et ve bir dilim ekmek. Akşamları yine yarım litre yulaf ezmesi ve bir parça ekmek. Tanrı günahlarını bağışlasın, Oscar Wilde bir hapishane çocuğunun acılarını çok güzel anlatır. Çocuğun acıları hapishanelerdeki kadın ve erkeklerin acılarının bir başka çeşididir. Cezaevlerinde çocuğun çektiği ikinci büyük acı açlıktır. Sabahları verilen son derece kötü pişirilmiş ekmekle sudur. Öğlenleri yulaf ezmesi verilir ve akşamları yine yulaf ezmesi konur önlerine. Böylesine bir beslenme güçlü bir biçimde yetişmiş bir erkeği bile kısa bir sürede çökertir. Robert Blatchford, yoksullar evinde verilen yemekle görevlilere verilen yemeği karşılaştırır. Yoksul bir erkek haftada bir kez et yer ve yetersiz beslenmesi yüzünün sarılığından açık bir biçimde anlaşılır. Görevliler ondan çok daha fazla besleyici bir yemeğe sahiptirler. Yoksullar evi görevlilerine verilen yemek yoksullardan çok daha fazla olduğu halde yetersiz görüldüğünden görevlilere ayrıca haftada 2 şilin 6 peni verilir. Açlık içindekiler yalnızca getoda yaşayanlar, mahkumlar ve yoksullar evinde yaşayanlar değildir. Ülkenin büyük bir bölümü iyi doymuş bir karından habersizdir ve bu nedenledir ki kentlere doğru bir akın başlar. Yoksullar yasasından yararlanarak geçinen bir işçi ailesini ele alalım. Bu aile ücretsiz bir yerde oturduğu gibi haftada 13 şilin kazanmaktadır ve harcamaları bununla sınırlıdır. Oysa aynı aile yoksullar evine yerleşseydi onlara 21 şilin 6 peniye mal olacaklardı. Görüldüğü gibi yoksullar evi aileye haftada 1 sterlin daha fazla harcamak zorundadır. Şunu da unutmamalıyız ki çok sayıda kişiler adına yapılan alışveriş az sayıda kişiler için yapılan alışverişten daha ucuza patlamaktadır. Toptan alım kuralları içinde böyledir bu. Şunu kesinlikle anlamalıyız. Yoksulluk ve bu yoksulluğun doğurduğu sefalet Londra için ne denli doğruysa bütün ülke için de aynı ölçüde doğrudur. Paris bütün Fransa demek değildir ama Londra böyledir. Londra hesaba katılmadığında İngiltere'nin durumu iyidir diyebilmek yanlıştır. Londra'da oturan 6 milyon kişiyi dağıtsak kent başına 60 bin yoksul düşer ki bu yoksulluğun dağılmasından başka bir şey değildir. Mr. B.C. Rowntree yaptığı incelemelerin sonunda Londra için saptadığı gerçeklerin taşra içinde geçerli olduğunu kanıtlamıştır.